Ayrım 61. Zehra, Karsten Nagel. Sayfa 538. Mülteciler ve göçmenlere karşı pek dostane olmayan birkaç ifadeyi özetlediğinde mutlaka abartıyordur diye düşündüm. Ama ben epey dikkatlice davranıp Danimarka'daki iyi şeylerden söz ettiğimde küpürlerle dolu bir dosya çıkardı. Son bir yılda insanların açık açık söylediklerini bana gösterdiğinde karşı kanıt bulmak zorlaştı. Her durumda biraz haklıydı. Kamu sektöründe bölüm şefi olan biri bir tartışma sütununda bizim bu ülkede persona non grata, istenmeyen kişi olduğumuzu yazmıştı. Milo bana anlamını açıkladı. Birden Latince öğrenmek de heyecan verici geldi. Bir başkası okuyucu mektubunda pılımızı pırtımızı toplayıp ülkemize dönmemizin zamanının geldiğini yazıyordu. Bir parlamento üyesi kendi ülkelerinin geri almak istemediği veya geri alamadığı Somalili mültecilerin hemen geri gönderilmesini istemişti. Geri gitmeleri sırtlarına bir paraşüt takarak da olsa beni rahatsız etmez. Milo son alıntıyı okurken Danimarka'daki ilk dil öğrenimimdeki Somalili kız gözümde canlandı. Yüzünde korkmuş bir ifadeyle düştü, düştü, düştü. O delici bir hızla düşerken utangaçlığı çoktan uçmuştu ancak paraşüt açılmadı. Neyse ki Milo, kız Somali toprağına düşüp paramparça olmadan beni geriye dış dünyanın gerçekliğine çağırdı. Milo alnımdan öpüp keyfinin olmadığını, düşünmesi ve karar vermesi gereken bir sürü şey sebebiyle yalnız kalmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. İki gün sonra girişteki posta kutumuza farklı olasılıkları yakından incelemek amacıyla Esbjerg'e gittiğini bildiren bir not bırakmıştı. Yukarıya çıkmak için asansöre gittiğimde iki asansör arasındaki duvara parlak yeşil bantlarla A4 boyutunda bir kağıdın yapıştırıldığını gördüm. Şöyle yazıyordu: duyuru. Danimarka uçurumun kenarında ve her zamankinden çok daha zalimce toptan yok edilme yolunda. Danimarka her şeyi yok eden yüz binlerce zararlı hayvan tarafından işgal edildi. İnsanlığın en kötü ve en tehlikeli düşmanı, Muhammediler. Suç işleyen, kafadan özürlü, akraba evlilikleri yapan ve hastalık bulaştıran yaratıklar. Bunlar Danimarka hükümeti ve binlerce iğrenç vatan hainiyle birlikte son Danimarkalıları İslam lehine ortadan kaldıracaklar. Danimarkalı, bilinçli ol, ırkçı ol, Danimarkalı soyunu koru. Bir Muhammedi'yi öldür. Mektup anonimdi. Önce korktum. Sonra hepimiz zaten oraya buraya taşınmak için bilgilendirildikten sonra ne önemi var diye düşündüm. Her durumda konuştuğum Danimarkalıların düşüncelerinden çok farklı bir biçimde yazılmıştı. Onların hepsi herhalde sözde vatan hainiydi. Çünkü hem naziktiler, hem benimle güzel konuşup sarılıyor, hem de gündelik her sorunda yardımcı oluyorlardı. Her şeye rağmen belki ırkçılar yalnızca medyada ve apartman girişlerinde, biraz da parlamentoda kendini gösteriyordu. Ama ne kadar sürecekti? Korkmuştum ve bu tür bir kavganın sebebi olmak da hoşuma gitmiyordu. İnsanların benim burada bulunmam dolayısıyla bu şekilde gruplaşıp birbirlerine küsmelerini sevmiyordum. Sonu nereye varacaktı? Dil okulundaki Pipi'yi okumamı tavsiye eden öğretmen, öğrencilerin hizmetine sunulan ilk bilgisayar konusunda bir konuşma yaptığı zaman ilk kez az da olsa internetin ne olduğunu anladım. Tek bir bilgisayar olduğu için hepimize teklif edilen ve bu yeni dünyaya adım atmamızı sağlayacak başlangıç kursu için maalesef beklemek zorundaydık. Fatima ile Björn'in telefonundan konuşurken bana internetin insanların yaşamı için ne kadar büyük bir anlam taşıdığını ve şimdiden dünyanın geleceğini belirlediğini anlattı. Bilgi araştırması ve fikir alışverişi tüm tiranları devre dışı bırakarak neredeyse sınırsızdı. Fatima kendisi de internet kullanmaya başlamıştı. Dünyanın her yerine ulaşıp kendini ifade ediyordu. Hem de doğrudan Logstore'dan. Her şeyi araştırabilir ve yazabiliriz dedi. Yeni kabuslara ve bunalımlara sebep olsa da yakında cesaretini toplayıp kendi başına ve ayrıntılı biçimde Saddam Hüseyin'in cellatlarının kocasına yaptıklarını anlatacaktı. İnterneti kullanmak için neredeyse bekleyemeyecek durumdaydım. Kura çekiminde okuldaki kursa başlayacak ilklerden biri olunca yeni bir enerjiyle doldum. Aynı zamanda ülkenin kütüphanelerinin birçoğundan internete girebileceğimi de öğrenince sonsuz sevindim. Tüm kayıplarımızı Kızıl Haç veya Kızılay aracılığıyla aramıştık. Ancak iç savaş sırasında O kadar çok kayıp vardı ki sağa sola formları dağıtan ve fazla bir şey ümit etmememizi söyleyen adamı asla unutamamıştım. Danimarka'da doldurduğumuz kağıtları ne yaptıklarını düşünmediğim tek bir gün geçmedi. Savaştan sonra her şey o kadar karıştı ki kimseye güvenmiyordum. Kimin yaşadığını veya öldüğünü, kimin henüz keşfedilmemiş bir toplu mezarda yattığını, kimin gizli bir tutuk evinde yattığını veya kimin başka bir kıtada başka bir hayat sürdüğünü kimse bilmiyordu. Danimarka'da kayıpların aranmasıyla ilişkili Kızıl Haç bürosunu birçok kez ziyaret etmiştim. Dostane davranan büro çalışanları hakkında elimden geldiğince olumlu düşünmeye çalışsam da yabancı insanların işlerinde ne kadar titiz ve verimli olduklarından asla emin olamadım. Onlar için Esma ve Samir dünyada kaybolmuş binlerce insandan yalnızca ikisiydi ve durmadan yeni mülteciler geliyordu. İnternetle şimdi kendim bir araç bulmuştum. İlk kez araştırmalarımda bir ilerleme olduğu duygusunu yaşadım. Ancak pasif bir seyirci değildim. Ben de araştırmaya katılıyordum. Uzun okuma listemdeki kitaplar da yalnızca çalışma planımda durmuyorlardı. İnterneti hızla kavradım. Benim için çok faydalı ve günlük yaşamımda ansızın her şeyi gölgede bırakan mükemmel bir keşifti. Başlangıçta bilgisayarı her seferinde 20 dakika kullanma hakkım vardı. Yine de internette vakit geçirdikten sonra listemdeki kitaplardan birini okuduğum için şimdi araştırma ve bilim diye iki ana branştan oluşan ev yapımı üniversitemin iki branşında çalışabiliyordum. Eğer sıra yoksa kütüphaneci çok kez tatlı bir şekilde bana bilgisayarda fazladan zaman geçirmem için izin veriyordu. Kısmen Milo'yu düşünmeme ve ondan hiç ses çıkmamasına, bu konuda bizim oğlanlar sayesinden erkekleri tanımıştım. Üzülmeme rağmen iyi bir tempo tutturdum. Her gün okuldan sonra Esma ve Samir'i aramak ve kendi mevcudiyetime dikkat çekmek için zamanla kendi ailemin hikayesini de anlatmaya çalışacaktım. Merkez Kütüphanesi'ne gittim. İnternet aracılığıyla dünyanın her yerinde özlem çeken ve kayıplarını arayan insanlarla karşılaştım. Dünyanın tüm ülkelerinden, yerkürenin her noktasına dağılmış mülteciler artık kafamdaki veya Bayan Nielsen'ın haritasındaki hayali figürler değildi yalnızca. Çünkü kütüphanenin bilgisayarından birkaç saniyede kıtalar arası geçiş yapabiliyordum. Bazı ana sayfalar özel anlatımlar içeriyordu. Bazı web siteleri ise insanların kendilerini ve aradıkları kişileri tanımladıkları yalnızca iletişim kurma sayfalarıydı. İlk aşamada Esma, Samir veya başkalarını hemen bulamamak cesaretimi kırmadı. Çünkü her geçen gün yeni bir imkanı da içinde barındırıyordu. Pis Yahudi İbne, kedi maması. Milo hiç haber göndermeden haftalarca ortadan kayboldu. Merkez kütüphanesinde işimin erken bittiği bir gün posta kutusunda yine bir not buldum. Geri dönmüştü ve bu akşam onu ziyaret etmemi rica ediyordu. Anında kalbimin biraz daha hızlı çarptığını fark ettim. Uzakta olduğu süre boyunca yaşamım, okuldaki ödevler, kütüphane, önümüzdeki taşınma ve vedalaşma ve aynı zamanda yeni insanlarla tanışmayla kuşatıldıysa da durmadan onu düşünmüştüm. Onu her düşündüğümde yaşamımda yeni bir sayfa açan uzun, derin öpüşmeleri anımsıyordum. Milo burada değilken Björnen'le konuşup birkaç kez onu ziyaret etmiştim. Bir seferinde sarhoş olup son derece eğlenip çeşitli konulardan konuşmuştuk. Björnen, Milo'nun çalışma grubu veya Hizbut Tahrir'dekilerle ilişkiyi kestiğini veya onların Milo ile ilişkiyi kestiğini, bundan emin değildi, anlatmıştı. Milo o insanlar konusunda yanıldığını, grupta fazla laf ve teori, pek az pratik ve hareket olduğunu söylemişti. Aynı annem gibi demiştim Björnen'e gülerek. Hareket değişim yaratır, eski düsturuydu. Björnen aynı zamanda Milo'nun Esbjerg'deki daha sonra Kuzey Denizi'ndeki bir petrol çıkarma platformunda iş bulmasına yarayacak bir kursa başvurduğuna ilişkin bazı kağıtlar bulmuştu. Norreport istasyonuna gidip tren tarifesine bakmıştım. O kadar kötü değildi. Kopenhag'dan Esbjerg'e giden tren bir şansa Høye Taastrup'ta duruyordu. Oradan yolculuk hangi trenle gittiğine bağlı olarak 3 ile yaklaşık 5 saat arasında sürüyordu. Tek sorun bilet parasıydı. Ama iş petrolle ilgili ise mutlaka kazancı iyiydi. Bir yerde petrolün son derece değerli olması sebebiyle hemen her zaman zenginliğe ve maalesef sık sık da savaşa yol açtığını okumuştum. Çünkü herkes pastadan payını almak istiyordu. Gerçekte petrole siyah altın da denilebilirdi. Björn'in favori bira markası. Carlsberg, Sort Gold değil tabii. Gerçi orada da elde edilecek iyi kârlar vardı. Kısacası bütün bunlardan dolayı akşamleyin Milo kapıyı açıp hemen beni kucakladığında çok heyecanlıydım. Zehra, Zehra dedi alçak sesle ve odaya geçerken beni tuttu. Onun yatağına oturup birbirimizi inceledik. Eskisi kadar yakışıklıydı. Yine de gözlerinde tam anlayamadığım yeni bir şey vardı. Belki de şimdiden işi almış bir ev edinmişti. Yok hayır, mutlaka platformda yaşayıp en fazla Esbjerg'de bir oda tutardı. Kim bilir o zamana kadar bana yer ve ziyaret izni verecekler miydi? Beni kısaca öpüp yatağa devirdi, yan yana uzanıp birbirimize baktık. Zehra, çiçeğim, beni özledin mi? Henüz beni o günkü kadar uzun ve derin öpmediği halde yalnızca sesinden onun tadını alabiliyordum. Evet, her gün, aslında her dakika. Beni alnımdan öpüp sırt üstü yattı, bakışları tavana dikindi. Geleceğin ne getireceğini bilemiyoruz. Hoya, Tastup, Esberg ve daha da uzaklar. Biliyorum, bari bilet için paramız olsa. Ne demek istiyorsun, ne biliyorsun? O işi, Kuzey Denizi. Son kelimeleri yutmaya çalıştım çünkü Björn'in onun kağıtlarını karıştırıp bana göstermesinin yakışık almayacağı aklıma geldi. Maalesef kelimeler geri alınamıyordu. Bunun yerine yanaklarım ısındı ve kızardı. O hokkabazın gizlice kağıtlarımı karıştıracağını düşünmüştüm zaten dedi Milo. Kötü niyetle değil diye açıkladım. Björn yalnızca hepimize ne olacağını merak ediyordu. Evet, mutlaka ediyordur. Ortam biraz gerilmişti ancak konu açıldığına göre devam edebiliriz diye düşündüm. Platforma mı gideceksin diye sordum. Kesinlikle hayır dedi Milo. Evet ama kurs iyi gitmedi mi? Doğrusu hiç gitmedi denilebilir. Kursa hiç kabul edilmedim. Neden alınmadın? Dancan son derece akıcı. Diyabetim olduğu için orada çalışamayacağımı söylediler. Hasta olursam diye mi? Evet, bu tabii ki yalan. Anlamıyor musun? Sebep Müslüman olmam. Kahrolası petrol arama platformuna bir kara kafa almak istemiyorlar. Yataktan kalkıp pencereyi açtı. İyi de ne olacak? Ben de bunu söylüyorum Zehra. Gelecek, bilmiyorum. Pek anlamıyorum. Eğer kursa gitmediysen, çok uzun süre yoktun. Ne yaptın? Hamburg'a gittim. Hamburg mu? Pencereden dönüp bana baktı. Evet, Kuzey Almanya'daki Hamburg. Bilmiyor musun? Tam Hamburg'dan Mısır'a giden bir teknede kaçak yolculuk yapan bir kız tanıdığımı söyleyecektim ki bunun eski bir kitaptan bir öykü olduğunu hatırladım. Haritada Hamburg'un nerede olduğunu biliyorum dedim. Orada ne yaptın ama? Ziyarete gittim. Şu anda Hamburg'da yaşayan harika bir takım insanlarla tanıştım. Pasaportun olduğunu bilmiyordum. Evet var. Benim yok. Biz süreli insani ikamet izne tabi olduğumuz sürece olmayacak. Evet doğru dedi Milo. Politik olmak insancıl olmaktan iyi. Benim Danimarka yabancı pasaportum var. Hamburg ilginç olmalı. Yalnızca bir kent, benim için anlamı olan daha çok insanlar. Kim onlar? Zehra daha fazlasını bilmene gerek yok. Evet ama biliyorum zaten. Tartışıp kavga etmek istemiyorum. İyi de yalnızca kim olduklarını sordum. Onlar aynı görüşleri paylaştığım, benim gibi düşünen, yok yok benden daha ileride olan, bana esin kaynağı olan insanlar. Yani bu yeni bir tür çalışma grubu. Bir bakıma öyle de diyebilirsin ama artık daha fazla soru sormak yok. Sorguda değiliz herhalde. Dilimin ucunda olan her şeyi söylememek zordu. Ama Milo geri gelip yatağa oturdu ve sağ işaret parmağını dudaklarıma dokundurdu. Tüm bu konuşmalara gerek yok diye fısıldayıp dirsekleri üzerine dayanarak üzerime uzandı. Hakkı vardı. Ben fazlasıyla meraklıydım. Ayrıntılara girersek ve uygunsuz bir şeyler söylersem sorun çıkabilirdi. Soluğu tenime değdi. Kahverengi gözlerine bakıp daha yakınıma gelmesi için onu davet ettim. Boynumu, kulaklarımı, saçımı okşadı. Pantolonun altında sert bir şey hissettim ve bu kez cep telefonu olmadığını hemen anladım. Çünkü titremiyor ama hareket edip büyüyordu. Yeniden öpüştük. Derinden bir çığır açarmışçasına. Şimdiye kadar yaşadığım en uzun gerçek öpüşme. Noel'in yaklaştığı kendini belli ediyordu. Her yerde çam ağaçları ve kalpler vardı. Binada neredeyse hiç kimse, Danimarka Noel geleneklerini uygulamamasına rağmen Tasingegade'nin girişi bile süslenmişti. Yine de çoğu kişi süslemelerin törensel ve şenlikli olduğu, en azından günlük yaşamın monotonluğunu kırdığı kanısındaydı. Daha önce duyuru ve Danimarka uçurumun eşiğinde yazılı iğrenç bildirinin asıldığı asansörler arasındaki duvarda şimdi gözlerinde afacan bir ifade olan kırmızı kukulatalı cüce duruyordu. Kendi Noel havam, Aralık ayı başında Gabi'den aldığım mektupla pekişti. Altı çizili şekilde uçakla yazmıştı zarfın üzerine. Hemen açtım. Sevgili Zehra, Meksika-Amerika sınırında yakalandım ve Amerika'ya 200 metreden daha fazla giremedim. Yine de Timo ve ben Meksiko'da yeniden bir araya geldik. Bunun için Timo'nun kız kardeşine sonsuza kadar müteşekkir kalacağım. Ailenin geri kalanına karşı çıkıp Timo'yu buraya getirebilmek için gerekli maddi imkanı yarattı. Yalnızca özel uçakla gelebiliyordu. Timo'nun gelişinden bu yana her akşam Puerto Vallarta plajına gidip güneşin büyük okyanusta batışını izledik. Timo sıcak havadan ve ayak parmakları arasındaki ince kumdan çok hoşlandı. Güneşin batışının bizim olduğunu ve hiç kimsenin bizden bunu alamayacağını söyledi. Son birkaç hafta onu kumsala taşıdım. Neyse ki pansiyon plajdan yalnızca 200 metre uzaklıktaydı. Sevgili Timom 16 Kasım'da huzur içinde kollarımda öldü. Güneşin o harika denizin ardında bir kez daha kendini gizlemesinden birkaç dakika önce. Timo'nun ölümü en hafif deyişle bir sürpriz olmamasına karşın şimdi bir şeyleri yerine oturtup kendime alıştırmam, bir sonraki duruma hazır olmam gerekiyor. Biraz zor geliyor ancak kendime üzülenin o olduğunu ve yeterince acı çektiğini anımsatıyorum. Danimarka'ya geri döneceğimi sanıyorum. Aslında seninle buluşmak ve garnizon mezarlığında yatan arkadaşımı, anımsıyor musun, sana ondan söz etmiştim. Ziyaret etmekten başka orada ne yapacağımı bilmiyorum. Sanırım yeni yıl içinde gelirim. O sürede hala Danimarka'daysan seni görmekten mutlu olurum. Evet, milenyumdan önce Crystal Gade sokağındaki Türk restoranında yemek yemeli ve çıplak, şişkin karınlarımızla göbek atmalıyız. Tabii ki benim davetlimsin. Neler olup bittiğini istersen bildir. Şimdilik bu kadar. Sevgiler, Gabi. Fatima bana Irak'la ilgili ve eşine neler olduğunu anlattığı bir internet bağlantısı gönderdi. Pipi'yi tavsiye eden öğretmenim bir e-posta adresi açabilmem için bana yardımcı oldu. Önce Irak'ın yakın tarihine ilişkin bir bölüm vardı. Bu bölümden Saddam Hüseyin ve onun cellatları kadar Amerikalı politikacıları da kızgın olduğu anlaşılıyordu. 1990-91 Körfez Savaşı'ndan sonra Amerikan askerleri Bağdat'a doğru yol alırken Bush'un nasıl Irak halkını isyan etmeye çağırdığını betimliyordu. Özellikle kuzeyde Kürtler ve güneyde Şiiler başkanın çağrısına uymuş, yeni ve daha iyi bir başlangıç oluşmaya başlamıştı. Ancak Amerika birdenbire kendi çıkarlarına neyin daha uygun olduğu konusunda kuşkuya düşmüştü. Belki de her şeye rağmen Saddam Hüseyin'i iktidarda tutmak en güvenli ve karlı durumdu. Amerika daha önce onunla gayet iyi iş yapmıştı. Amerikan politik lider kadrosu orduya durmalarını emretti. Iraklı isyancılar Bush tarafından kurban edilip Saddam tarafından kesilmişlerdi. Doğrudan başkaldırıya katılmayan ancak Irak rejimine karşı bir tür muhalefet içinde oldukları düşünülenler bile takibata uğrayıp hapsedilip genellikle öldürülmüştü. Fatima ve kocası bu şekilde hapsedilmişti. Buna ilişkin yazdıklarından bir bölümü şöyleydi. Bir gün ellerimi arkamdan bağladılar, kafama bir kukuleta geçirdiler ve beni eşimin yanındaki hücreye attılar. Başıma kukuletayı geçirmelerinin hemen öncesinde onu yalnızca bir an görebildim. Ondan sonra hiçbir şey yapamadım. Ona işkence ederlerken attığı çığlıkları duymamam mümkün değildi. Onu göremiyor oluşum aklımda korkunç resimlerin oluşmasına sebep oldu. O zamandan bu yana büyüyen resimler. Bir gün sonra rollerimiz değişti. Ne var ki onu sorguya çeken adamlar sırayla bana tecavüz ettiklerinde eşimin başına kukuleta geçirmediler. Amaç eşimin bunu görmesiydi. Cellatlar aşağılanmanın her çeşidini uyguladılar. En kötüsü birbirimize yardım etmek için hiçbir şey yapamıyorduk. Çaresizlik en yıkıcı olanıydı. Daha sonra beni her halükarda eşime karşı kullanabilecekleri bir ödün vermeye zorladılar. Beni dövüp ayaklarımdan elektrik verdiler. Bugün attığım her adım o zalim sürecin bir anısı. Elektriğin verildiği her seferinde sonunda bayılana kadar çığlık çığlığa bağırdım. Doğal olarak bu baskıya hiç kimse dayanamayacağı için konuşmam yalnızca bir zaman sorunuydu. Bu arada onların kullanabileceği hiçbir şey bilmiyordum. Bizler muhalif olsak da sıradan vatandaşlardık. Onlara verebilecek somut bir şeyim yoktu. Giderek meselenin bu olmadığı ve buna aldırış etmedikleri izlenimi edindim. Yalnızca işlerini yapıyorlar, emirleri yerine getiriyorlardı. İşleri her şeyden önce beni çökertmek, yıkmaktı. İşkencenin amacı da kural olarak buydu, kişiyi ruhen çökertmek. Bir akşam beni dışarıya attılar. Kocamla ilgili hiçbir şey bilmediklerini söylediler. Onunla asla ne konuşmuş ne de ona dair bir şey duymuşlardı. Onu kesinlikle tanımıyorlardı. O zaman öldüğünü anladım. Sistemin yıkamadığı bir insanın varlığını inkar ederek kendini temize çıkartması sıradan bir olaydı. Tüm veriler yok edilip tüm varoluş inkar ediliyordu. Yıllarca birlikte çalıştığı iş arkadaşları, komşuları ve karşı komşuları hiç kimse onun bir zamanlar yaşadığını, var olduğunu, orada olduğunu itiraf etmeye cesaret edemedi. Birkaç gün sonra Lock Store'dan daha neşeli bir kartpostal aldım. Arkası hem pullu hem Noel çıkartmalı kartpostalın önünde kırmızı tangalı, başına kırmızı Noel kukuletası takmış, geniş tebessümlü kasları iyi gelişmiş bir adam vardı. Sevgili Zehra, harika bir şey oldu. Tinkbert'tekiler bana İshoy'da oda buldular. Hoya Tastrup'a komşu. Böylece geriye Kopenhag'daki sağlık ürünleri satan dükkanın beni kaçak çalıştırmaya ikna edilmesi kaldı. Tinkbert'tekilere göre bu ancak ücreti iyice düşürmeye bağlıydı. Üstelik sahibine epey indirimli bir fiyatla Mercedes 200 bilmem kaç model araba bulmuşlar. Buradaki ev sahibi yalnızca ayda birkaç kez eve geleceğimi biliyor. Karşılığında odamı kullanmak koşuluyla bunu üstü kapalı halletmeye yanaşıyor. Herhalde odayı yaz aylarında Alman turistlere kiralayacak. Böylece her şey olumlu yönde gelişecek gibi. Not: İshoy'a yerleştikten sonra bir parti vereceğim. İstersen bir erkek veya kız arkadaş getirebilirsin. Daha olmazsa yalnız sen ve ben oluruz. Öpücükler, Fatima. İkinci not: Kartın ön yüzündeki benden sana bir şekerleme, görüşene ve kendimiz şekerleme yapana kadar. Bir öğleden sonra Fallet Parkı'nda Fatima'nın bankına oturup hem onun kartını hem de Gabi'nin mektubunu yeniden okudum. Timo'nun ölümü kederli bir haber olmasına rağmen birisinin kişisel olarak bana yazmasından dolayı bir parça gururlanmıştım. Gabi'den uçakla mektup ve Fatima'dan Noel kartı. İleride uzun süre Hoya Tastrup'tan daha uzaklara gidemeyebilirdim. Yine de eğer dünya benim ayağıma geliyorsa bunun ne önemi vardı? Her şeye rağmen durumumuz yine de iyiydi. Neden çok uzaklardaymışsın gibi duruyorsun? Birinin geldiğini hiç duymamıştım ve Milo'nun sesiyle irkildim. Hem Fatima'dan hem de Gabi'den mektup aldım. Milo oturup ciddiyetle konuştu. Zehra, sana söylemem gereken bir şey var. Bana çok özel bir bakışla baktı. Şimdi gönlünden geçen her şeyi bana açıklayıp sorunları birlikte çözeceğiz der gibiydi. Sonra Gabi'nin mektubunun üzerinde duran kartpostala gözü ilişti. O nedir? Fatima'dan kartpostal. Karta uzanıp resmi daha iyi görebilmek için önünde tuttu. Çıplak bir adam. Fatima neler düşünüyor acaba? Yalnızca bir Noel cücesi. Bu tahrik edici pozisyonda neredeyse tamamen çıplak bir adam. Yalnızca bir cüce. Ağzından çıkanı işitebiliyor musun? Üzerinde kilota benzer bir şey var. Tamamen delirdiniz mi? Ve kırmızı Noel cücesi kukalatası. Zehra, ne zamandan beri Noel cücelerine inanmaya başladın? İnandığım yok. Yalnızca eğlenmek için. Milo kafasını salladı ancak yanıt vermedi. Kartı çevirip okudu, kalp atışlarım hızlandı. Hem gerçekten güzel bir şey olacağı zaman hem de ne yapacağımı bilmeyecek kadar korktuğumda daha hızlı atması bir bakıma garipti. Bir şekerleme. Zehra, neler yapıyorsunuz? Bunu yazan ben değilim ki, yalnızca Fatima'yı hem de Gabi'yi görmeye can atıyorum. Gabi. Evet, yeni senede Danimarka'ya dönecek. Maalesef sevgilisi öldü. Bu yüzden aslında o kadar sevinmemeliyim. Zehra, biraz düşünmek zorundasın. Gabi, Fatima, gerçekten kaygan bir zeminde gidiyorsun. Hareketlerinin sonuçlarını düşünmelisin. Hangi hareketler? Önüne gelenle görüşüp işine geldiği gibi hareket edebileceğini mi sanıyorsun? Bütün hareketlerin sonuçlarının geri dönüp seni ve beni etkileyeceğini hiç düşünmüyor musun? Eğer ikimiz. Söylediğim için özür dilerim ama onlar benim arkadaşlarım ve benim için çok değerliler. Bu son kertede seni sorumluluktan alıkoymaz. Öyle olduğunu düşünmüyorum zaten. Diğer insanlara ve dünyaya karşı hareketlerimden ben kendim sorumluyum. Zehra, sen Allah'a karşı sorumlusun. Ona, yalnızca ona, yüce Allah'a. 61. ayrımın sonu. Sayfa 551.